İyi günler sayın seyirciler. Ankara'dan gerçekleştirdiğimiz bir Birlik Zamanı programına daha hoş geldiniz diyorum. Bu hafta stüdyomuzdaki konuğumuz AK Parti 22 ve 23. dönem milletvekili Sayın Mahmut Durdu. Hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim.
Şeref verdiniz programımıza.
Teşekkür ederim.
Mahmut Bey aynı zamanda hukukçu. Hukukçu bir milletvekilimizsiniz. Hem Adalet Komisyonu'nda hem Anayasa Komisyonu'nda görev aldınız.
Evet.
Geçmişinizde avukatlık geçmişiniz var.
Uzun süre avukatlık yaptım.
Avukatlık tecrübeniz var. Şimdi efendim programınızın ismi malumunuz olduğu üzere Birlik Zamanı. Allah Kur'an'da Müslümanların birlik olmasını farz kılmış. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz.
Estağfurullah.
Biz bu programda olabildiğince hem Müslümanlar arasında birlik, beraberlik mesajları vermeye çalışıyoruz. Hem de Kur'an'da Allah'ın farz kılmış olduğu, Bediüzzaman Hazretleri'nin çok fazla kitaplarında zikrettiği ve Müslümanların üzerine önemli bir sorumluluk olan İttihad-ı İslam fikrini işlemek istiyoruz. Siz dediğim gibi zaten bu konuya Sayın Erbakan Hocam'la birlikte uzun yıllar gönül vermiş bir insansınız. Biraz o dönemlerden açarak konuyu isterseniz başlayalım programımıza. Erbakan Hocamız döneminde siz galiba il başkanlığı mı yapmıştınız?
İlçe
başkanlığı yapmıştınız o dönemlerde. Yani İttihad-ı İslam rahmetli Erbakan Hocamızın da bir ülküsüydü. Bütün Müslümanların olduğu gibi. İttihad-ı İslam'la ilgili o dönemlerden itibaren neler düşünmüştünüz, neler yapılması gerekiyordu, halen daha fikirleriniz nelerdir?
Şimdi Aylin Hanım, söze başlarken sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bana verdiğiniz için, beni davet ettiğiniz için size müteşekkirim. Bu vesileyle de bütün halkımıza saadetler diliyorum.
İnşallah.
Rabbim milletimize saadet versin.
İnşallah.
Mutluluk versin.
İnşallah.
Şimdi ben 1968'de İstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydolduğumda Türkiye'de 1961 Anayasası'nın vermiş olduğu bir açılım ile insanlar kimisi solcu oluyordu, kimisi sağcı oluyordu, kimisi şu fikirde, bu fikirde ideolojinin bir çarpışmasıydı. Biz de o tarihlerde, ben fakülteye başladığım yıllarda,
hukuk fakültesine, evet.
Fakülteye başladığım yıllarda İslami eserlerin çoğunu okumuştum.
Evet, ben zaten sizin öyle bayağı bir şeyiniz vardı
evet,
konuda.
Nobel evet. ödülü kazanmış olan nice kitapları okumuştum.
Evet.
Yani Tolstoy deyiniz, Dostoyevski deyiniz, ya. Efendime ya okumuştum bunları.
Evet.
Ben fakülteye gittiğimde baktım gençlerde bir ideoloji şeyi falan var. Biz de o tarihlerde bunu uygun gördük yani.
Evet.
Bu arada bir ses geldi. Rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan. O sese kulak verdik yani. Baktık ki
çok isabet olmuş.
Yani doğru şeyler söylüyor yani.
Tabii.
Ülkemiz için, milletimiz için.
Evet.
Çünkü bence bugün Türkiye'de yaşayan herkesin önemseyeceği şey şu devletin bekasıdır.
Çok doğru.
Bu devletin bekası için de Türkiye'nin kendine özgü sorumlulukları var bölgesinde.
Evet.
Eski efendim Osmanlı enterlandının işte
mirası, tarihi mirası sahibi
yerlere.
Doğru.
Alakası var, ilgisi var ve sorumluluğu da vardır yani.
Doğru.
Dolayısıyla devletin bekasını önemseyen bir insanım ben. Biz o hareketlere katıldığımız tarihlerde Dev Genç diye bir şey yoktu.
Evet.
Karıncalar grubu vardı.
Duymuştum evet.
Bunu çok işi farkında bile değildi. Hı. Efendim, Ülkücü Hareket ismi yoktu. Bozkurtlar grubu vardı.
Evet.
Sonra bunlar Dev Genç oldu. Onun içinde türevler çıktı. Öbür taraftan da ülkücü hareket başladı.
Evet.
Bu arada tabii Milli Türk Talebe Birliği gibi efendim yeniden milli mücadele gibi şeyler oldu. Ve şu anda Türkiye'mizi idare eden kurumların büyük çoğunluğunda da o ideolojinin yapılanmasının uzantıları halen devam ediyor.
Evet. O zaman araya girip şunu söyleyebilir miyiz? Aslında ülkücülerin de mesela rahmetli Türkeş'in de ülküsü aynıydı. O mesela adını belki Türk İslam Birliği koymuştu ama sonuçta Türkiye'nin liderliğinde, Türkiye'nin ve Interland'ın, belki işte diğer Müslüman ülkelerin, diğer Türk devletlerinin hepsinin bekası için aynı ülke söz konusu değil miydi?
Tabii şimdi pencereye göre değişiyor. Mesela evet. Deniz Gezmiş benim sınıf arkadaşımdı. Evet. Deniz Gezmiş'in de yani davası, iddiası
evet.
bu memleketi bağımsızlığına ulaştırmak idi.
Evet.
Ha, yanlışı vardır, doğrusu vardır onu tartışmıyorum.
Gayet tabii.
O vardı. Evet. Ülkücü hareketin de amacı buydu.
Evet.
Fakat bir gizli güç bizi oynatmış.
Doğru.
Bir gizli güç birbirimizi bizi kırdırmış.
Çok doğru. Evet.
Bunu seneler geçtikten sonra anlıyoruz.
Evet.
Yani.
Hatta o zaman belki birbirine kırdırılan insanlar, birbirine karşı mücadele veren insanlar geldiniz aynı mecliste, aynı çatı altında belki evet. siyaset yaptınız.
Evet.
Bir kısmı aynı hapishanelerde aynı hücreyi koğuşu paylaştı, öyle değil mi?
Aylin Hanım şey benden bir dönem önce Gaziantep'imizde milletvekili seçilen Bedri İnce Tahtacı diye bir arkadaşımız vardı.
Rahmetli oldu değil mi?
Bilmem ne komisyonu evet. araştırması evet. komisyonunda evet. görev almıştı. Bir gün rahmetli bana dedi ki sabahleyin kullanılan tabanca solcunun elindeyken öğleden sonra sağcının eline geçmiş dedi.
Doğru.
Gizli bir el tarafından.
Evet, doğru bu tespit.
Ya şu toplum bunları yaşadı. Bunlardan ibret almamız lazım geliyorsa bundan daha alası olmaz.
Yani. Evet. Aynı şeyler yani tarih tekerrür etmesin.
Evet.
Değil mi? Aynı şekilde.
Bizim işte Erbakan Hoca'ya öyle beraber çalışmamızın şeyi bu. Hiçbir zaman biz şahsperest olacak insanlar değiliz ama evet. o günkü koşullarda evet. lider gördük. Onun yanında görev aldık. Tabii ki memleketimizin bekası için.
Tabii ben Erbakan hocamıza dikkat çekerken İttihat-ı İslam fikri kendisinin önemli bir ülküsüydü. Ondan yola çıkarak bunu söyledim.
Şimdi,
o zamanlarda herhalde.
Şimdi Aylin Hanım ben hukukçuyum ama
evet.
amatör ilahiyatçıyım da aynı zamanda. Yani ben hocalarda şunda bunda falan elhamdülillah Kur'an tedrisatı falan gördüm.
Genel kültürünüzü zaten ben çok iyi biliyorum. Evet.
Şimdi bir ayet vardır.
Evet.
Estağfirullah. İnne zalimine ba'dahum evliyahu ba'd. Zalimler birbirinin velisidirler. Onun akabinde de müminlerin de velisi Allah'tır. Ayeti kerimesi vardır.
Evet.
Şimdi bu dar anlamda bu söylediğim cümleye tekabül eder.
Evet.
Geniş anlamda bunu şey yaptığınız zaman velayet sistemine işaret eder. Velayet sistemi. Şimdi dikkat ediniz. 1950'lerden ta bilmem 1990 kaça kadar Varşova Paktı çökünceye kadar, Rus İmparatorluğu çökünceye kadar
evet.
birbirine silah hazırlayan güçler
evet.
güçler o tarihten sonra velayet sistemi adı altında belki ismi bu değildir ama fiili durumu budur.
Evet.
Müthiş birbirine yardım ettiler. Biliyoruz.
Doğru. Doğru.
Milyarlarca dolarlık Rusya'ya yardım ettiler.
Evet.
Ekonomisini düzeltmek için. Bugün mesela Yunanistan sıkıntıda.
Evet.
Avrupa Birliği.
Doğru.
Milyarlarca avro
evet.
yardım ediyor. Kendini kurtar diyor.
Yani dünyada bunun örnekleri var. Birliğin örnekleri var demek istiyorsunuz yani herhalde değil mi?
Doğrusu da evet, budur yani.
Tabii ki. Doğru.
Doğrusu da budur. Yani evet. bunlar aralarında bir velayet sistemi var. Ama İslam alemine baktığınız zaman maalesef biz zillette yaşıyoruz yani.
Evet.
Hangi bölgeye bakarsanız bakınız bir zillet durumu yaşanıyor yani.
O zaman hemen bu sözünüzün üzerine şu an günümüzdeki Orta Doğu'nun durumuna gelelim isterseniz. Suriye'nin durumu malum, Mısır'ın durumu malum zaten evet. siz de oraya herhalde geleceksiniz.
Evet,
bütün yani, bu parçalanmışlığın, bölünmüşlüğün, bu zulmün, kanının, gözyaşının çözümü İttihat-ı İslam'la mümkündür diyoruz. Ne dersiniz?
Evet işte hani şey der ki... siz daha iyi bilirsiniz. Yavuz Sultan Selim Han mıdır? Kanuni Sultan Süleyman mıdır bu beyit? İttihatken savleti adayı def'e çaremiz ittihat eylemezse millet dağdar eyler beni diye bir beyti vardır. Yani evet. ittihada işaret eden bir şey.
Maşallah. Evet.
Öyle bir ifadesi vardır yani koca padişah bunu söylemiş yani.
Evet, evet.
Şimdi yeryüzünde velayet sisteminin mesela bölgesel olarak Avrupa Birliği'nin oluşumuna bakınız.
Evet.
1945'lerden sonra Avrupa bölünmüş. Bir kısmı Rusya hegemonyasına, bir kısmı Amerikan hegemonyasına girmiş.
Çift kutuplu olmuş dünya.
Fakat kadim medeniyetlerin sahibi olduğu iddiasında olan Avrupa,
evet,
bunu zül görmüş, ayıp görmüş. Önce Avrupa kömür birliğini kurmak adına İtalya'da De Gasperi, Brüksel'de Ferdinand, Almanya'da Erhard, bir de Fransız Schumann galiba toplanmışlar, demişler ya ayıptır yani, biz kadim medeniyetlerin sahibiyiz, yarımız da şuranın hegemonyası altında.
Evet.
Avrupa Kömür Birliği. Avrupa Kömür Birliği'nin hedefi Avrupa Birliği'ni kurmaktır.
Evet. Demir çelikle falan başlayıp bugünlere...
Sonra
evet,
evet. Avrupa ekonomik topluluğuna dönüştü.
Evet.
Sonra Avrupa Birliği'ne dönüştü.
Evet.
Avrupa şimdi parlamentosu kuruldu. Avrupa'nın müşterek para sistemine geçildi. Gümrükler kaldırıldı. Yani Avrupa ittihadı için, birliği için...
Doğru. Çok doğru.
Uygun adımlar atıldı.
O zaman niye Müslümanlar aynı şeyi yapmasın?
Şimdi Müslüman aleme bu fırsatı vermiyorlar. Hakim olan devlet var, hadim olan devlet var.
Evet.
Maalesef bugün yeryüzünde hadim devletler çoktur, hakim devletler azdır. Ama hakim devletler dünyanın da jandarmalığını yaparlar.
Evet.
Yani buna fırsat vermezler.
Ama bir dakika, katılmadığım bir nokta var. Araya girip o zaman onu sorayım. Şimdi dediğinize katılıyorum. Tabii ki hadim devletler, hakim devletler var. Ama bugün yine Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda bir Mısır, bir Suriye. Zaten kendi yöneticileri kendi halklarını öylesine aşağılıyor ki. Dışarıdan birilerinin, işte bir Avrupa'nın, bir Amerika'nın o halkı aşağılaması yanlış ama daha makul, meşru hale geliyor. Zaten kendi yöneticisi bunu yapıyor. Kendi başındaki insanlar bunu yapıyor. Kendi halkına saygısı yok. Kendi içinde bir birlik olamamış. Bu da doğru değil mi?
Şimdi doğrudur. Onu teyiden şunu söyleyeyim. Şimdi
evet.
1965'lerden 72'lere kadar hani İsrail-Arap savaşları oldu.
Evet.
O İsrail-Arap savaşlarında sureta Müslümanlar mağlup oldular.
Evet, doğru.
Kimi eleştiri yaptı. Nice kritik yazılar okudum. İşte efendim Fransa, şey Mısır uçaklarını kaldırmadan İsrail geldi, imha etti onun için. Kimisi diyor ki şu oldu, bu oldu. Fakat o zaman alim birisi, yanlış hatırlamıyorsam Seyit Kutup'tu.
Evet.
Seyit Kutup'tu. Dedi ki, sorun bu savaşta şunun bunun eksikliği falan değildir dedi. Bu halklar önce yöneticilerinden kurtulması lazım dedi.
Evet.
Yöneticilerinden kurtulması lazım dedi. Şimdi her yerde iğreti bir yönetim kadrosu oluşturulmuş. Niye böyle yapıldı? Bir taşla iki kuş vurmak için. Azınlık olsun, bana tabi olsun.
Evet.
Ben idare edeyim. Zihniyetiyle bugüne kadar gelindi. Şimdi halklar tabi okuyarak, halklar efendime şurada burada eğitim ve ilim tahsil ederek bu oynanan oyunun farkına varmaya başlayınca
Arap Baharı diye
bir olay çıktı.
Evet, doğru.
Ve bu Arap Baharı'na önce teşvik veren insanlar gördüler ki bu şuurlu bir hareket, bu sefer karşı çıkmaya başladılar.
Evet.
Yani bütün mesele yeryüzünde yaşayan Müslümanların insanlığa saadet verme, insanlara iyilik götürme gibi bir sorumlulukları vardır Müslümanların.
Evet.
Hani okuyoruz, ümmet iki kısma ayrılır. Ümmeti icabet, ümmeti davet.
Evet.
Ümmeti icabet yani Müslüman olmuş olan insanların tamamı, davet ise gelmesi beklenen
kişiler. Doğru. Evet. Çünkü onların hepsi birer namzet, tamam, değil mi? Hepsi
namzettir.
Tabii, doğru. Doğru.
Dolayısıyla Müslümanların tebliğatı layıkı ve çile yapsalar,
evet,
ümmeti daveti celbederler.
Çok doğru bu söylediğiniz. Çok
evet.
Evet.
Şimdi Peygamber Efendimiz'in zamanına dönelim. Birisi geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bana bir iş ver. Mesela Ebu Zerr-i Gıfari bana idarecilik ver diyor. Yok diyor, sen idarecilik yapamazsın. Liyakat ve ehliyete bakar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ehliyet ve yetenek bakımında talep olmadığı halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa el-Eş'ariye demiştir ki git Kufe tarafına yerleş, İslam'ı tebliğ et.
Evet.
Gitmiştir o mübarek zat, orada iple gitmiştir, dağda odun çekmiş, odununu satmış, hurma almış parasıyla, onu fakir fukaraya, yetimlere yedirmiş. Hazreti Ömer zamanı geldiğinde, Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde İslam orduları Irak topraklarına girdiği zaman zaten Ebu Musa el-Eş'ari gibi birkaç kişinin çalışmalarıyla halkın %30'u 40'ı İslam'ı kabul eder duruma gelmişlerdi.
Büyük bir feraset bu aslında.
Yani yaşam tarzı itibariyle bu tebliğ yapıyorlardı.
Evet.
Şimdi dünyada bu işi bu kıvamda, bu kalitede layıkı veçiyle tebliğ edemiyoruz biz Müslümanlar. Şia'nın camisine biz bomba atıyoruz. Bizim Ehl-i Sünnet cemaat camisine de Şia bomba atıyor.
Ne yazık ki doğru. Evet.
Bu bir tebliğ olamaz.
Tabii ki. Kendi içinde bölük pörçük olanlar
bu
dışarıya nasıl?
Bu iddia İslam'ı engelleyen bir şeydir.
Doğru, evet.
Yani bu işi layıkı veçiyle, hal ile yapmak lazım. Yani sadece kal ile olmaz.
Doğru.
Lisan-ı hal ile bunu yaşamak lazım. Nedir? İnsanlar ne isterler? Doğru dürüst insan ister.
Evet.
Yani kamil insan ister.
Evet.
İslam'ın hedeflediği şey yalan söylemeyecek, doğru söyleyecek, efendim cömert olacak, iyi olacak.
Sevgi, saygı, hoşgörü.
Sevgi, saygı, hoşgörü.
Tabii.
Bugünkü manzara bu değil.
Değil.
Bugünkü manzara bu değil.
Evet. Ben yine bu arada bir şey daha sormak istiyorum o zaman. Doğru, şu anki manzara karmaşık gözüküyor. Bütün İslam coğrafyası karmakarışık, mülk pörçük, dinmek bilmeyen zulümler devam ediyor. Birçok kargaşa var. Fakat buna rağmen Allah bunu bize farz kıldığına göre biz İttihad-ı İslam'ı ütopik görmemeliyiz diye düşünüyorum. Mutlaka inanmalı ve dua mahiyetinde elimizden gelen çabanın tümünü göstermeliyiz. Yapacak olan Allah diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ütopik görenler için ne gibi bir mesajınız olur?
Ütopik bir şey değildir.
Evet.
Gerçek budur.
Evet.
Gerçek budur. Yani gerçek sizin söylediğinizdir. Yani aslında Müslüman toplumların dünyaya, dünya halklarına saadeti temsil edebilecek bir kıvamda olması lazım.
Evet.
Ve bu kıvamda olan cemaat, cemiyetlerimiz de vardır. Hiçbir zaman yok olmuş da değillerdir.
Doğru, tabii.
Vardır. Fakat sesleri duyulmuyor olabilir.
Evet.
Yani bunu lisan-ı hal ile yaşayan cemaatlerimiz vardır, cemiyetlerimiz vardır. Mesela bugün ben şunu düşünüyorum. Türkiye'miz orijinal, kendine özge, kalitede bir ülkedir.
Evet.
Bunu ezbere söylemiyorum.
Evet.
Bugün Avrupa'da kaç tane ülke sayarım size? Almanya, efendime söyleyeyim, Romanya, Bulgaristan, bilmem, say işte. Bunlar hiçbirinin enterlandı yoktur kültür bakımından. Bir İngiltere'nin vardır.
Evet.
Çünkü güneş batmamış bir
ülke.
İmparatorluğun tabii temsilcisi olan ülkedir. Bir İspanyol'un vardır.
Evet.
Bir Fransız'ın vardır. Fakat yeryüzünde bunu sayarsanız çok az ülke vardır.
Amerika'nın yoktur mesela.
Amerika'nın yoktur. Bugün bu enterlandın en güzelini temsil eden Türkiye'dir.
Doğru.
Neden?
Evet.
Çünkü bir tarafı Bosna Hersek'ten Viyana'dan tutun Çin'e kadar uzanan çizgide Türkiye Cumhuriyetlerine olan bir
evet
kan bağı vardır.
Doğru.
Bir enterlandıdır. İkincisi Venezuela'dan Filipinler'den tutun bilmem efendim ta Fas Moritanya'ya kadar uzanan çizgide
evet
Avrupa'nın kısmen içine alan bölgede İslami bir enterlandı vardır. Bu yeryüzünde bu imkana sahip herhangi bir ülkede yoktur. Ülkemiz layıkı ve çile idare edildiği takdirde, layıkı ve çile uygun adımları attığı takdirde yeryüzündeki hak arayan insanların, insan hakları hususunda sevdalı olan insanların cazibe merkezi olacaktır. Evet. İşte birileri de bunu engellemeye çalışır.
Bunun farkında oldukları için. Yani büyük bir plan var zaten değil mi?
Bunu engellemeye çalışırlar yani.
Tabii, doğru.
Ben onların penceresinde de onları haksız da bulmuyorum. Yani kendi penceresinde kendini haklı
görerek yapıyor.
Görüyor.
Evet. Şunu da vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi biz İslam Birliği arzusu içerisindeyiz. Böyle bir idealimiz tabii ki doğal olarak var Müslümanlar olarak. Fakat işte bölgede yaşayan diğer ülkeler var. Söz gelimi Ermenistan, Rusya, İsrail, yani bölge komşularımız var işte Bulgaristan evet. vesaire. Böyle bir birlik kurulduğu takdirde bu ülkelerin de rahat edecekleri, onların da haklarının korunacağı, gözetileceği, aynı şekilde bu birlikten onların da istifade edecekleri, bu konuda gönüllerinin müsterih olması konusunda birkaç mesaj versek.
Şimdi Aylin Hanım, Roger Garadi,
evet.
yanılmıyorsam Avrupa'da Eurokomünizmin kurucusuydu. Hatta yine yanlış bilmiyorsam Fransa'da İlim Şurası'nın da tek üyelerinden bir tanesiydi yani.
Evet.
Bu sonra Müslüman oldu.
Biliyorum, evet.
Müslüman olduktan sonra bazı kitaplar yazdı. Bir kitabında okudum. Diyor ki merak ettim. İslam'ın çıkışından 100 sene sonra, yani bir asır içinde, bir tarafı Endülüs Emevi Devleti İspanya, Portekiz'e dayanan, bir tarafı Hindistan, İndus Nehri'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyaya İslam nasıl hakim oldu? İki şey ne olabilir? Ya askeri fatihler ne olur? Ya da başka bir şey ne olur?
Evet.
Araştırdım diyor. Araştırdım diyor. Bu koca fütuhatta ölü sayısı 200-300'ü geçmiyor. Hadi 5000
koca
10000
fütuhatta
olsun.
Yani evet.
Evet.
Evet.
Peki bu askeri fatihler ne olmadığına göre ne olmuştur? Kendisi at koyuyor buna.
Evet.
Diyor ki karanlığın üzerine ışığın gitmesi olayıdır diyor.
İlimle, fenle değil
tabii,
mi?
Tabii.
Evet.
Tabii. İslam alemi ilimde çok önemli şeyler meydana getirmişlerdir.
Evet.
Avrupa Grek medeniyetini ortaya çıkaran, Mısır medeniyetini ortaya çıkan siz de biliyorsunuz ki Müslüman alimlerdir. Evet. Hicri birinci asırda Cabir bin Hayyan, Muhammed bin Cabirler, efendime söyleyeyim, Cebir'in bilmem efendim işte logaritmanın şey, Al-Harizmi logaritmanın kurucusudur.
Tabii.
Hala bilmiş, Avrupa'da algoritm dedikleri Al-Harizm kelimesinin bozulmuş şeklidir.
Evet.
Hicri birinci asırda canlı hücre çalışmaları yapılmıştır. 1205 tarihinde Ebu'l-İz isimli Diyarbakırlı bir ilim adamı
evet.
kahve ikram eden robot makine yapmıştır.
Bunu bilmiyordum.
Evet, evet bu robot makine hala
evet.
Muhafaza ediliyor. Şimdi pi sayısını 3, 1, 4, 1, 6 bilmem ta 21 rakama kadar ulaştıran Hicri 1. asırdaki ilim adamlarının ortaya çıkarttığı şeydir. Şimdi 13. 14. asra kadar miladi bu böyle. Dünya tarihini yazmış en büyük alimlerden birisi derler ki Arnold Tonibe'dir. Arnold Tonibe
evet.
diyor ki
evet.
Avrupa medeniyetinin iki tane şah damarı vardır. Birisi Averroismo, birisi Avicenna. Birisi İbn Sina'nın, birisi İbn Rüşd'ün kurduğu ekoldür.
Evet.
Avrupa medeniyetinin iki şah damarından söz ediyor.
İddialı bir söz tabii ki çok önemli.
Halen Sorbonne Üniversitesi'nde tabii. bu iki aslında zatın biliyorum, heykeli vardır.
Biliyorum tabii.
Yani şimdi okumak.
Evet.
Okumak. İslam alimleri bunu kademeye bindirmişler işte. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin hani diyorlar
evet,
ya.
Evet.
Şimdi bir işi ezbere okumak vardır, bir işi deruni okumak vardır yani. Şimdi maalesef 15. 16. asırdan sonra İslam aleminde bu kainat kitabını okuma ameliyesi azalmış. bunun yerine Avrupa okumuş. Kainat kitabını bizden iyi okumaya başladılar. İslam alemi daha yeni yeni tekrar bir sıçramaya, tekrar bir uyanmaya geçti.
Doğru.
Ben umut varım. Ben umut varım. İslam alimleri de bu umudu hep yani söylerler.
Evet.
İstikbal bizimdir. Allah'ın izniyle.
Ve oluşacak böyle bir birlikte inşallah az önce söylediğim gibi Ermenistan evet. olsun, Rusya olsun, İsrail olsun, bütün bölge ülkeleri hiçbir kaygıları olmasın diyoruz.
Ben
öyle değil
işte
mi?
Roger evet. Garadi'yi bunun için söyledim. Evet, yani doğru. Mesela İslam orduları Kudüs'e girdiği zaman Hazreti Ömer zamanında
evet.
surlarının kalesinin kapılarını açan Hristiyanlardı.
Doğru.
Gel diyen onlardı. Fatih evet. Sultan Mehmet İstanbul'a girdiği zaman
evet. Doğru.
Onlardı.
Onlardı.
Yani şimdi bizim vazifemiz komşumuz Ermenistan'ı, komşumuz bilmem İsrail'i, komşumuz bilmem kimi Bulgaristan'ı rahatsız etmek değil ki.
Tabii.
Ben onun için yani o karanlığın üzerine doğru. ışık misalini bunun için söylüyorum yani.
Doğru.
Yani bunların da saadeti için, bunların da şey için. Şimdi İslam ticaret hukukunu siz incelerseniz bunların cevabı bile vardır. İslam fıkhını hukuki açıdan incelerseniz
evet.
harikulade şeyler vardır. Diyor ki 100 tane keşiş pardon 100 tane müftü
evet.
keşiş ne? Davalık olsa. Keşiş de haklıysa hak keşişe verilir.
Çok güzel. Evet. Tabii.
Yani,
böyle bir değil mi medeniyet?
Böyle bir hukuk şeyimiz var yani tabii. bizim. Tabii. Allah'ın izniyle bunların sizin gibi gençler tarafından temsili sonraki çocuklara geçerek hakimiyetine doğru gider bu.
İnşallah. Biz de ümidimiz aynı şekilde.
Bu böyle.
Kesinlikle. Tabii. Şimdi burada İslam birliğinden, İttihad-ı İslam'dan bahsediyoruz ama birlik önce işte bulunduğunuz yerde, mesela diyelim ki kendi ülkemizde, kendi ülkemizdeki Müslümanlar arasında bir birlik olması gerekiyor. Aynı zamanda Müslüman coğrafyada olması gerekiyor İslam ülkeleri arasında. Ama bulunduğumuz yerden başlatıp bunu etrafımızda ondan sonra gittikçe o halkayı genişletmemiz gerekiyor herhalde. Yani nerede olursak olalım Müslümanların birbirine hüsnüzanlı olmaları, desteklemeleri, Kur'an'a uygun bir yaklaşım içerisinde olmaları, yani birbirlerinin velisi oldukları, uzlaşma içinde olmaları gerektiği, bu düsturun da herhalde hakim olması gerekmiyor mu?
Aile işte demin ki söylediğim velayet sistemini toplumlar bazında söyledim, bu aile bazında da böyledir yani.
Evet.
Yani müminler de birbirinin velisidirler tabii, yani tabii. böyle olması
çok
lazım yani.
Ha. Ilgili, evet.
Yani zaten o şuur olmasaydı bugün Türkiye
evet.
700 bin Suriyeliyi mülteci
doğru.
olarak bağrına basmazdı.
Doğru.
Ben Gaziantep'te
evet.
ben Gaziantep'te gördüm. Şam'ın hanımefendisi
evet.
Şam'ın beyefendisi şu anda bizim köylerde
evet.
köylerde yani yardıma muhtaç durumda.
Evet, çok acı tabii.
Yardıma muhtaç durumda.
Evet.
Bizim milletimiz bu şeyi her zaman yapmıştır ve bugün de yapıyor yani.
Doğru söylüyorsunuz bu konuda. Ki hükümetimiz bu kapıları açtığında, onlara kucak açtığında biz çok şaşırdık çünkü bazı kesimlerden büyük tepkiler geldi. Halbuki bu yani tepki gösterilecek bir şey değil. Yani onlar rızkıyla beraber gelirler ve bu şunun gibi bir şey. Kendi yaşadığınız apartmanda komşunuzun evine
evet.
ne bileyim birileri girse, vurup kırsa, onlara ölüm tehlikesi yaşatsa ne yaparsınız? Yardım edersiniz. Aman tehlike bana da sıçrar deyip kapınızı kapatmazsınız. Ya da yemeğim az işte ancak kendime yetiyor deyip paylaşmamazlık yapmazsınız. Bir vicdanlı bir insanın yapması gereken kapılarını açmak ve onları oradan ne olursa olsun her türlü bedeli göze alarak kurtarmaktır. Aynı şey ülkeler bazında da aynı şekilde öyle değil mi?
Tabii işte.
Ama buna bayağı bir tepki gösterenler oldu. Halbuki bu konuda hükümetimiz...
Dün mesela bir çocuk haberi çıktı işte televizyonda, gazetede.
Evet.
Annesi babası ve kardeşlerini kaybetmiş. Tek bir ufak çocuk kalmış.
Şey, Suriyeli mi?
Suriyeli.
Evet.
Bu da Türkiye'ye sığınmış.
Evet.
Yani şimdi buna geri dön mü diyeceksiniz
tabii ki,
yani?
Tabii ki, gayet tabii.
Böyle şey olabilir mi?
Olamaz.
Olamaz. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bir şeyi var. Diyor ki, hani yanına gidiyorlar.
Evet.
Diyorlar ki, ey Muhammed, senin üç derdin olabilir. Halkın gözüne girmek adına, efendim, güzel kadınların hoşuna gitmek için yapabilirsin bu işi.
Evet.
Veya zengin olmak için yapabilirsin. Veya beylik, mirlik, reislik yapmak için yapabilirsin. Bu üç şey. Diliyorsan Mekke'nin en güzel hatunlarından verelim. Dilersen zengin edelim, baş tacı edelim seni. Yok, diliyorsan Bu üçünü de verelim yani. Reisimiz de yapalım seni. Ama bizim şeyimize,
dinimize,
evet, diyanetimize karışma. Peygamber Efendimiz bunlara hayır diyebilirdi.
Evet.
Evet demeyeceğini biliyoruz tarihen sabit.
Tabii.
Başka bir kelime de kullanabilirdi. Evet. Orada orijinal bir kelime kullanıyor. Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz, İlahi kelimatullah'tan dönmem diyor. Yani oradaki söylediği ilahi kelimatullah güzel, özel bir ibaredir. İlahi kelimatullah nedir? Eşittir devlettir. Ben devlete talibim diyor. Altyapı taşlarında ne vardır? Emri bil marufi nehyi anil münker vardır. İyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek. O da İlahi kelimatullah'ın alt taşlarından birisidir. Şimdi bu iki prensip eğer uygulanabilse yeryüzünde saadet olur, mutluluk olur.
Doğru.
İyiliği emreden, kötülüğü nehyeden, yani
uzlaşmacı,
güzellikleri tavsiye eden, aile bazında, toplum bazında, devlet bazında bunları yapan, ve kötülüklere de hoş göstermeyen bir sistem harikulade bir cazibe merkezi olur.
Doğru. Peki efendim, kendi ülkemize de baktığımızda hep bu kardeşliği altında hani dinamitleyecek belli şeyleri hep malzeme olarak kullanmışlar. Ya Kürt-Türk kardeşliğini parçalamak istemişler. Ya Alevi-Sünni çatışması meydana getirmek istemişler. Bir şekilde azınlıklarla ilgili zaman zaman sorunlar çıkartmışlar. Yine dönüp dolaşıyoruz. Belki kimisiyle azınlıklara baktığımızda belki din birliğimiz yok. Ya da mezhep birliğimiz yok bazılarıyla. Bazılarıyla ırk birliğimiz olmayabilir ama ne olursa olsun hep bu birliğin parçalanmasına yönelik fitne sokulmak istenmiş. Bunun pek çok örnekleri var. Mesela Alevi-Sünni konusunda Çorum olayları var, Maraş olayları var, Sivas olayları var. Kürt kardeşlerimizin durumuna baktığımızda yıllardır benden çok daha iyi biliyorsunuz bölge milletvekili olarak zaten orada yaşamış bir insan olarak. Müthiş eziyetler oldu, faili meçhuller oldu. Devletle halk düşman hale getirilmek için, karşı karşıya getirilmek için derin devletin birçok oyunları oldu. Yine burada yine o kardeşlik bölünmek istendi, maalesef parçalanmak istendi. Yine burada karşımıza hep birlik beraberlik için uzlaşma, ortak faydalarda bir araya gelme çıkmıyor mu? Yani yöntem olarak, çözüm olarak.
Şimdi Aylin Hanım, ben bu Kürt tarihini, Türk tarihini iyi bilenlerden birisiyim.
Biliyorum, gayet iyi biliyorum. Evet.
Birisiyim. Şimdi kimisi der ki efendim 1000 yıllık Kürt-Türk kardeşliği.
Evet.
Yani bunu arta dile pelesenk yapmışlar. Bunu söylüyorlar ve doğrudur. Ben onu 1000 seneden daha geriye götüreyim. 1000 seneden daha geriye götüreyim. Şimdi Ümeyye hilafeti zamanında Ehl-i Beyt'e büyük zulümler yapıldı biliyorsunuz.
Evet.
Büyük zulümler yapıldı.
Evet.
Hani kimi hadisi şeriftir der, kimisi güzel sözdür der. Levlaka levlak ve ma halaktul eflak. Ey Habibim, sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım.
Evet.
Ne demek bu? Zerreyi de yaratmazdım, küreyi de yaratmazdım.
Evet.
Yaratılışın esbab-ı mucibesi ey Habibim sensin demektir bu. Şimdi o mübarek peygamberin çocuklarına, ehli beytine yapılanlar tarihen sabittir.
Tabii.
Şimdi orada o zulüm karşısında Ebu Müslim'i Horasani geliyor. Ebu Müslim'i Horasani, ta Horasan dağlarının eteklerinde Afganistan'a dayanan bölgede Türkmen ve Kürt aşiretlerini toplayarak ordulaştı, geldi Ümeyye hilafetine son verdi, Abbasi hilafetini devreye soktu. Abbasi halife dinin hukuk sistemi ehl-i sünnet ve cemaat. Dikkat ederseniz Türklerin büyük çoğunluğu, Kürtlerin büyük çoğunluğu onun için ehl-i sünnet ve cemaattedir. Ya Hanifidir, ya Şafiidir. Yani öyledir.
Evet.
Ha, o Abbasi hilafetinin şemsiyesi altında Türkmenler ve Kürtler birlikteliğiyle bugüne kadar geldiler.
Evet.
Bunun ikinci beraberliğini şeyde görüyoruz, Çaldıran'da görüyoruz. Evet. Şah İsmail gelmiş. Şah İsmail aslında Firuz Han'ın torunudur. O Sünnidir. Onun oğlu, efendime söyleyeyim, Safiyüddin'dir. Şah İsmail'in kurduğu devlete ismi verilen de budur.
Evet.
Ehl-i Sünnet ve Cemaat olduğu söylenir. Evet. Onun oğlu işte Cüneyt'tir, onun oğlu Haydar'dır. Haydar'ın oğlu da Şah İsmail'dir. Geldiğinde, tahta oturduğunda Akkoyunlu devletini yok ettiğinde, Akkoyunlu devleti de Uzun Hasan'ın biliyorsunuz, döneminden sonra oğlu Yakup galiba, Yakup Han, onu tahta indirdi. Şah İsmail de yiyenleridir, öz yiyenleridir onların.
Evet.
Ben o tarihe girmeyeceğim. Ve 15'e yakın Kürt beyini aldın, hapishaneye soktu. Zindana aldı. Bunun üzerine Şeyh İdrisi Bidlisi'nin devreye girmesiyle, Yavuz'la daha önce tanışıklığı vardır, Çaldıran öncesinde bir rivayete göre Amasya tarafında bu beylerine buluşturdu. Bu beylerin içinde Selahaddin-i Eyyubi'nin torunlarından da bir tanesi vardır. Bunlarla birkaç kitapta ben o anlaşma metnini de okudum yani.
Evet.
Anlaştı. Şaha karşı Yavuz Sultan Selim Han'la anlaşma yapıldı.
Evet.
Beraber savaşa girdi. Savaş kazanıldı.
Yani Türklerle Kürtlerin ortak tarihi var diyorsunuz. Çok önemli,
var,
çok önemli.
Bundan daha önce mesela şey vardır. Siz söyleyin. Alparslan'ın mesela 1071 o Roman Diyojen'le yaptığı savaşın şeyi vardır, hikayesi vardır. Orada Halep'te Alparslan duruyor, ordusuyla beraber. Bir rivayete göre 20 bin civarında askeri var. Fakat haber geliyor ki, Roman Diyojen bir rivayete göre 200 bin kişilik orduyla geliyor. Ne yapalım diyor.
Evet.
Çağırıyor askerlerini, ulemasını. Askerler diyor ki, burada bekleyelim, savaşalım. Bir kısmı diyor ki, kaçalım, İran topraklarına gidelim, Roma ordusu oraya kadar gelsin. Orada savaşalım. Uzaklaşalım buradan. Fakat ulema diyor ki, siz eğer uzaklaşırsanız, bu imparatorluk ordusudur. Yola çıktı mı geri dönmez. Tahribatını yapmadan asla dönmez. Sizin bulunduğunuz yere kadar gelir ve orada ne kadar köy, sekene varsa hepsini yok eder. Ve onların vebali de sizin omuzunuza vurur. Siz olmasanız zaten gelmezlerdi bunlar.
Evet.
Bunun üzerine hani işin hikaye kısmı çoktur. Yardım ister. Roma ordusunun içindeki Türkmenler var. Bu Kıpçak Türkleri falan var. Bulgaristan tarafında falan. Yardım ister olmaz. Öbür taraftan ister olmaz. Mervani Kürtlerin reisi Bağdı Dostu kendisine Malazgirt Ovası'nı tahsis eder ve Osman Turan gibi mesela tarihçimiz diyor ki 10 bin kişi kendi askerlerini verdi diyor. Rivayetler farklı ama gerçek bu. Yani 1071 savaşını Kürtler ve Türkler birlikte Roman Diyojen'e karşı savaşarak kazanmıştır.
Ve bu güzel iki kardeş, artık can kardeşi bölmek için, parçalamak için, aralarını açmak için nice nifak tohumları değil mi ekilmek isterdi.
Yani geldik mesela Birinci Cihan Harbi'ne. Birinci Cihan Harbi'nde ben size söyleyeyim bakınız.
Evet.
Birinci Cihan Harbi'ne doğru gelirken Kürtlerde Ubeydullah diye bir olay yaşandı. İran Fatihi olarak da Kürt tarihinde ismi geçer. Bir İngiliz tarihinden okudum. İngilizlerin yazdığı bir tarihten okudum. İsmi de McDowell diye birisi. Bütün İngiliz misyonerleri diyor Ubeydullah'la görüştüler. Ya bu devlet mi kuracak? Bunun amacı ne? Bağımsızlık mı kuracak? Rapor üzerine rapor yazıyorlar falan, bulamıyorlar. Hatta padişahımıza geliyorlar o zaman. Padişaha diyorlar ki bunun amacı devlet kurmaktır diyor. Dışişleri Bakanımız diyor ki asla diyor bunların amacı devlet kurmak değildir diyor. Sonra anlaşılıyor. Diyor biz anladık ki Dışişleri Bakanı daha akıllı. Tespitini yapmış.
Evet.
Meğer Şeyh Ubeydullah Halid-i Bağdadi Hazretlerinin müritlerinden. Halid-i Bağdadi Hazretleri de müritlerine dermiş ki namazınızı kıldıktan sonra dua faslında Osmanlı'nın devamı için dua ediniz.
Evet, çok güzel.
Halid-i Bağdadi'nin evet, kendi şeylerine. Evet, diyor ki meğer Dışişleri Bakanı bunu bildiği için
evet. Öyle ihtimal olmadığını evet, diyor yani. Biliyordu.
He,
evet.
Endişelenmedi diyor.
Evet.
Maktavul diye
evet,
tarihinde
evet,
okudum ben bunu. Şimdi Şeyh Ubeydullah olsun, efendim bir Muhammed olsun, Birinci Cihan Harbi'nde, Birinci Cihan Harbi'nde mesela Şeyh Mahmudi Berzenci olsun, bunlar 40-50 bin, 60 bin askerleri olan insanlar. Mesela İngiliz'i 7 sefer yenmişti Mahmudi Berzenci.
Evet.
Fakat Osmanlı taraftarı bunlar. Osmanlı taraftarları.
Evet, bölünmeyi hiç düşünmemişler, ayrılmayı düşünmemişler.
Ben bunun için 10 tane misal sayabilirim yani.
Evet.
Memlukilerin işte o efendim daha önceki işte Şah Tomanbay.
Evet.
Tomanbay zamanında evet, Kürtler Türklerin yanında sadakatle durdular. Efendime söyleyeyim, Birinci Cihan Harbi'nde, Birinci Cihan Harbi'nden önce İkinci Mahmut zamanında biliyorsunuz Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa evet, Osmanlı üzerine saldırdı. Bedir Han olsun, efendim Mir Muhammed olsun, hepsi şeyin yanında yer aldılar. Osmanlı'nın yanında yer aldılar.
Evet, yani buradan şunu anlıyoruz değil mi Mahmut Bey? Yani Suni, evet bu şeyler.
Bu kardeşlik evet, her zaman samimi olmuştur. Doğru. Fakat evet, Cumhuriyet döneminde daha hala belirlenemedi bunlar. Niye öyle oldu? Niçin öyle oldu?
İşte Ergenekon Ergenekon terör örgütü yaptı.
Kimi tarihçiler
bence
diyorlar ki
evet,
bir ulusal, tek ulus milliyetçiliği üzerinde bir proje yapıldı. Bu proje bunların arasında işte tatsızlıklar meydana getirdi. Bence de doğru bir tespit yani bu. Yani şimdi bugün Türkiye'miz Türküne de, Kürdüne de, Çerkezine de, Avazasına da, Boşnağına yetecek bir ülkedir.
Evet.
Başbakanımız diyor ki 3 çocuk yapınız diyor. Dediğinin bir gerçeği var yani. Avrupa'nın istikbali yok. Avrupa'da çocuk yok.
Evet.
Avrupa'da genç yok.
Ama Türkiye çok genç, nüfusu çok yüksek olan
ülke. Ekonomi için, siyaset için, idare için genç nüfus her zaman lazımdır.
Bu doğru tabii ki.
Ben böyle düşünüyorum Aylin Hanım.
Dolayısıyla yine tekrar bu kısmı toparlayacak olursak ne Türk-Kürt kardeşliğini engelleyebilir, ne Alevi-Sünni kardeşliğini inşallah baltalayabilirler. Ne de ülkemizde yaşayan o diğer azınlık kardeşlerimizi ki zamanında mesela İspanya'dan gelen Musevi evet, kardeşlerimize biz kapılarımızı açmışız. Öyle değil
evet,
mi?
Evet, evet.
Bunun tarihte başka örnekleri de var. Dolayısıyla hatta Ermeni kardeşlerimize milleti sadıka demişiz.
Ermeniler bizim tarihimizde evet, milleti sadıkadandır.
Evet.
Arnavutlu Boşnağı efendim Kavmi Necip'tir.
Çok güzel, evet.
Araplar Kavmi Necip'tir.
Çok güzel.
Bizim tarihimizde.
Evet, evet.
Halbuki Osmanlı mesela Türk unsuru daha önde olması lazım. Türk için Kavmi Necip tabiri yoktur. Arap için vardır. Boşnak Arnavut için vardır.
Hepsi için de zaten Osmanlı.
Yani kardeşane bir ortam evet, evet, 500 sene Selçukileri de bindirirsen 750 evet, sene rahat içinde yaşamışlar.
Evet. Bu da yine bunun başarılabileceğinin bir başka göstergesi.
Elbette.
Çünkü yapılmış, tarihte örneği
elbette,
var.
Elbette. Yani Alevi-Sünni meselesi diye bir şey yoktur. Mesela ben uzun süre avukatlık yaptım.
Evet.
Uzun süre avukatlık yaptım. Benden önce nice avukat değiştirmiş, isim vermeyeceğim, bir iki köy. Sonra davalarını bana verdiler.
Evet.
Ben, siyasette de olduğum için, o köyün elektriğini, yolunu yapmak adına, geç onları. Onun haricinde efendime söyleyeyim tarla davalarının hepsini kazandım ben, kendilerine verdim.
Evet.
Kardeşhaneyiz biz.
Tabii ki çok güzel.
Bunlarla bu kadar samimiyiz.
Tabii.
İnan cinayet davalarında ben şey yaptım, mihmandarlık yaptım.
Evet.
Sulh işlerinde bulundum, çalıştım.
Çok güzel, maşallah.
Bak ben şimdi şurada çıkayım, telefon edeyim sizin yanınızda. Diyeyim ki dardayım. İki otobüs adam gelin, gelirler. Ama bizim partiye rey vermezler bugünkü konjüktürden.
Evet.
Niye böyle bir şey olsun diyorum. Yani
evet,
mesela Biz gerçekten Alevileri kardeş biliyoruz.
Kesinlikle.
Yani hiç fark görmüyoruz. Evet, buna da saygı görmek, göstermek lazım ama...
Sünniler arasında da aynı şekilde düşünen olabilir. Yani. Yani Alevi değil
bence
ki sadece.
Bence yanlıştır bu yani. Şimdi ya daha 1400 sene önceki hikayelerde falan yani hangi Sünni kendi çocuğuna Muaviye ismini koydu? Yezid ismini koydu.
Tabii. İşte Sünni diyorum
hangi
ya.
Hangi camimize bakarsanız bakınız.
Evet.
Hangi cam? Anadolu'nun her tarafını dolaşın. Cihariyar dediğimiz Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in tabelası vardır.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani Ehl-i Beyt'e muhabbet böyle ifade
edilir.
Tabii ki,
yani. Tabii. Hepimizde var yani. Evet. Alevi kardeşlerimizde de çok yoğun.
Bu kardeşliği kimse bozamaz.
İnşallah.
Denediler,
evet.
denediler,
doğru.
Bozamadılar.
Tamamen katılıyorum.
Yani Türkiye biraz, alimin birine sordum dedim ya bu Türkiye'nin muskası mı var? Niye dedim bu kadar test ediliyor, şey oluyor, bir şey olmuyor falan. Yavrum dedi, Birinci Cihan Harbi'nde sancağı şerif dikildiği zaman bu Kürtler, bu Türkler dedi bu sancağın yanında durdular dedi.
Evet.
Allah dedi bu duruşu değerlendirecek dedi. Bu millet birbirine düşemez dedi.
Evet, Allah'ın koruması altında olan bir millet gerçekten.
Öyle söyledi yani, muskası mı var dedim ya.
Ama şey doğru mu hissediliyor, Allah'ın koruması altında olan bir millet. İnşallah bölünmeyecekler. Evet. İnşallah o nifak tohumları yani yeşermeyecek inşallah Allah'ın izniyle. Tabii şu konuda da rahatlatmak gerekiyor. Biz böyle siz hani demin anlattınız işte Avrupa Birliği'ne örnek verdiniz. Daha önce Varşova Paktı işte çeşitli örnekleri, emsalleri var dünyada. Hayalimizdeki inşallah İslam Birliği kurulduğunda şöyle bir algı da olmasın. Milli sınırlar korunacak, milli devletler korunacak ama bu bir hem gönül birliği hem de tabii ki imkanlar da birleştirildiğinde.
Ya belli hedeflere bakan evet. Bir ekonomik efendim olabilir. Zamanda, tabii.
Ama düşünün böyle bir birlik kurulduğunda o zaman Doğu Türkistan'daki bir Müslümana rahatça belki zulüm yapılamayacak. Öyle değil mi? Arakan'daki Müslümanlar bu kadar kolay gözden çıkartılamayacak. Çünkü böyle bir güçlü birliğin, bakın büyük bir şey yapmasına gerek yok. Kan dökmesi, zulüm yapması daha zaten bahsetmiyorum. Sadece tek bir belki tepkisi şu an mesela...
İslam İşbirliği Teşkilatı galiba.
Var ama çok sembolik bir şey mesela bu. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Biz bahsettiğimiz birlikte o kadar güçlü, o kadar hem gönül birliğiyle oluşturulmuş böyle bir birlikte. İşte az önce söylediğim gibi o gücün etkisiyle verilecek tek bir ultimatom bile oradaki kardeşlerimizin can güvenliğini, mal güvenliğini, her şeyin korunmasına da aynı zamanda vesile olacaktır. Yani bu dünya Müslümanları için sadece... Yine konuşmamızda zaman zaman belirttik, evet. Siz de belirttiniz, ben de belirttim. Sadece Müslümanların da değil. İnşallah bütün dünyanın refahı için, bütün dünyanın huzuru, barışı için.
Ya örnek bir yaşam tarzını ortaya koymak
ortalması.
İşte.
Yani. Zaten Müslüman dünyada...
Ama işte buna izin evet. Vermiyorlar. Yani şimdi bakınız.
Evet.
Sadabat Paktı kuruldu. Sadabat Paktı'nın,
evet.
Kur'anların, ülke liderlerinin hepsinin başına bir filmler getirildi.
Doğru, evet.
D8'ler olayı kuruldu.
Hepsi gitti. Evet.
Hadi diyelim ki bizim Erbakan Hoca, hı hı. Şıklarına, hı hı. iftar yemeği yedi. Hı. Suçu bu olsun. Hı hı. Bilmem Muammer Kaddafi ziyaret etti, suçu bu olsun.
Evet.
Götürüldü. Endonezya'daki götürüldü, Pakistan'daki götürüldü. Yani hepsi götürüldü.
Bir tane kalmadı değil mi? Hepsi bir tane. D8'de.
Hepsi götürüldü yani. Doğru. Şimdi bu şeyde Müslümanların, bilhassa idarecilerin basiretli ve ferasetli olması lazım.
Evet.
Yani basiret ve feraset noktasında dikkatli olmaları lazım. İdare sistemleri itibariyle veya yaşam tarzları itibariyle birilerine tehlike mesajı vermemeleri lazım.
Evet. Doğru.
Mesela bugün işte demin saydığım o efendim De Gasperi'ler, Schumann'lar falan bir araya gelip Avrupa Birliği'ni kurmaya çalışırlar iken Amerika Birleşik Devletleri'nden destek gördüler. Geç onu, ondan 200-300 sene geriye git, Amerika'da eyaletler birbirini kırıyordu. Federe devlet adı altında. Değil mi?
Evet.
Orada üç kişi bir sınır ihtilafı sebebiyle bir araya getirildi. Bilir kişi bunlar seçildi. Hakem heyetine seçildi. Birisi George Washington, birisi Manson, birisi Madison. Bunlar bir araya geldiler, dediler ki ya biz kendi aramızda toplandık. Kimse duymasın, bir anayasa yapalım. Bu Amerika Federe Devletleri'ni bir araya toplayalım. bir konfederasyon şekline dönsün, bir federasyon şekline dönüşsün. Ve bunu yaptılar. Bugünkü Amerika dünyanın süper gücü durumuna geldi. Yani 3 tane akıllı insanın yaptığının sonucu bu.
Evet.
Avrupa Birliği'nin efendim 4 tane akıllı adamının sonucu bu.
Doğru.
He.
Türkiye'de de yani İslam Birliği'nde de inşallah Türkiye'nin önderliğinde, liderliğinde bir İslam Birliği
Allah'ın izniyle. Ya önderlik de Türkiye verilmesin kardeşim. Yani ya şimdi
doğal bir şeylik hizmet anlamında söylüyorum. Bir
tabii tecrübesi bakımından.
Tecrübesi, evet. Kolay bir şey değil ki hizmet
bakımından,
etmek.
Karizması bakımından Türkiye'de bu fırsatlar verilebilir yani.
Tabii iddia ile
verilmesi
değil.
Lazım yani.
Evet. Evet.
Yani şimdi demin ki söylediğim velayet sisteminde nakıse bir iki şey söyleyeyim yani mesela.
Evet.
Suudi Arabistan'ın, İran'ın, işte Küveyt'in, Körfez ülkelerinin,
evet.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, şurada İngiltere'de, Avrupa bankalarında trilyon dolarları yatar iken Türkiye bir sente muhtacıydı.
Doğru. Evet.
Petrolü bile bize borç vermiyorlardı. Şimdi velayet sistemi böyle mi olur? Sizin dediğinize geliyorum. Yani eğer bugün İslam alemi yer altı zenginliklerinin tamamı burada. Yer üstü zenginlikler de burada. Fakat koordine bakımından bir eksiklik var. Yani hizmetçi devletler konumunda işte hadim.
Evet, evet.
Diyoruz
evet,
ya. Evet. Öyle bir durumda maalesef açlık perişaniyet içinde yaşıyorlar. Ben dün Tanzanya'da bir belgesel bana gösterdiler. Resmi rakamlara göre %60, gerçek rakamı %90 Müslüman olan ülke, evet. Efendime söyleyeyim. Kadınlar orada sabahtan akşama taş kırıyorlar. Evet. Taş kırıyorlar. Elde ettikleri parayla iki ekmek bir su alabiliyorlarmış.
Korkunç bir şey, evet.
Değil mi? Giden gelen arkadaşlar söylüyorlar mesela Somali'de, Etiyopya'da, şurada, burada. Diyor ki efendim 3 metre deş su çıkıyor fakat susuzluk çekiyorlar.
Doğru, evet.
Yani mesele kainat kitabını okumak, onun meyvelerini, menfaatini de bu halka tattırmaktır.
Çok doğru. Bunu yaparken de herhalde hepimize bir şeyler düştüğünü unutmamamız gerekiyor. Yani söz gelimi örnek vereceğim. Diyelim ki Mısır'da olaylar oldu, karışıklıklar oldu. İşte şu Rabia Meydanı'nın simgelen işte 4 işareti yapıldı. İşte mitingler düzenlendi. Mitingler tabii ki bir tepkidir, evet. Ama kalıcı tepkiler, yani sonuca bizi ulaştıracak adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim yaptığımdan ne olur ki mantığını hiçbir Müslüman benimsememeli. Hayır, hepimizin yaptığıyla, hepimiz, yani siz bir adım atarsınız, ben bir adım atarım, el ele veririz, hep beraber şeyler yaparız İslam Birliği için. Müslümanların mevcut durumunu daha iyi hale getirmek için. Allah da bizim bu dualarımıza inşallah, fiili dualarımıza icabet eder ve bir bakarız inşallah bu birlik oluşur. Yani bunu ütopya olarak görmemek lazım. Ve bu bakış açısı bir polyanlacılık değildir.
Efendim,
yani bir imzalik,
ütopya evet, hiç olmamış, evet, hiç evet, olmamış, çok doğru. Olması muhtemel doğru. Olmayan bir şeye hedeflenmektir.
Evet.
Halbuki olmuş. Bundan 100 sene önce evet, sizin dediğiniz ortamda yaşamışız. 200 sene önce dediğiniz ortamda yaşamışız. Doğru. Yani şimdi evet, bakınız şeye. Osmanlı'nın hasta dönemine bakınız.
Evet.
En hasta dönemi yani.
Evet.
Kongre yapıyor 1878'lerde falan.
Evet.
Herkes konuşuyor. Hasta adam, hasta adam, parçalayalım işte bölelim falan diye konuşurken Bismarck ayağı var, aniden bir jest yapıyor. Etrafına biri bakıyor, oturuyor. Üstad diyorlar niye öyle yap? Yahu diyor şu kapıdan içeriye sanki Kanuni Sultan Süleyman girdi, Muhteşem Süleyman girdi gibi göründü bana. Peygamber aleyhine ve onun şahsında İslam ümmeti aleyhine bir piyes işte İstanbul'da oynanmak isteniyor, şey Paris'te oynanmak isteniyor. Sultan Abdülhamid haber alıyor, bir protesto gönderiyor, iptal ediyorlar.
Tabii.
Piyes.
Tabii.
Hasta zamanı.
Evet, işte hasta zamanında olan bu, doğru.
He.
Evet.
Sonra aynı piyesin artistleri gidiyorlar, İngiltere'de oynamak istiyorlar Londra'da. Yine Sultan haber salıyor. Orası diyor ki cevaben diyor ki burası hürriyet memleketidir, müdahale edemeyiz. Sultan onlara ikinci notasını gönder. Diyor ki sizin orada bu piyesi oynatmak istediğinizi alemi İslam'a duyururum diyor. Bunun üzerine piyes iptal oluyor.
Çok güzel. Evet.
Yani izzet zamanını bu ülke yaşadı. Bu millet yaşadı geçmişinde.
Evet.
Yani yine bizim halkımızın söze başlarken de söyledim. Bir, sorumluluğu vardır. Güzeli tebliğ etme, çirkini yok etme gibi bir tarihi görevi vardır.
Farzdır zaten.
Tarihi görevi vardır.
Evet.
Siyasette, idarede, hukukta bunu layıkı ve çiğle. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki estağfurullah ve ma kadarullah hakka kadrihi. Allah'ı severken Allah'ın hakkını diyor layıkı ve çiğle veriniz diyor. Yani Allah'a olan muhabbetin de bir layıkı ve çiğle olması gerekiyor. Bir idareyi temsil bakımından da insanlara saadet verme, huzur verme, insan hakları, özgürlük gibi şeylerde layıkı ve çiğle onun temsilini, temsiliyetini yapmak lazım.
Son bir sorum daha olacak size. Şimdi hep kardeşlikten bahsettik. Şu an geldiğimiz son günlerde Türkiye gündemine baktığımızda maalesef böyle çok rahatsız edici bir durumla karşı karşıyayız. Hiç isim zikretmeye belki gerek yok. Fakat genel anlamda konuştuğumuzda her iki tarafı da Müslüman olan bir şeyde bir karşılıklı, mesela sosyal medyada da bunu görüyoruz.
Evet.
Televizyonlarda görüyoruz, her yerde gazetelerde görüyoruz. Çok çirkin bir dil kullanılıyor. Fitne ortamı oluşturulmak isteniyor. Buna karşı baktığımızda biz yine Kur'an'a bakıyoruz çözüm ne olur diye. Kur'an'da Allah bildirmiş bize çözümü. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah şöyle buyuruyor. Kardeşlerinizin arasını bulup uzlaştırın diyor. Çünkü baktığınızda kafanızı bu tarafa çeviriyorsunuz Müslümanlar, bu tarafa çeviriyorsunuz Müslümanlar. İki Müslüman grup arasındaki Türkiye'nin, az önce siz çok güzel ifade ettiniz.
Evet.
Yani bir sente muhtaç olan Türkiye'nin şu an geldiği duruma bakın. Böyle bir durumdayken her yolu denediler Türkiye'yi parçalamak için, bölmek için, kargaşa çıkartmak için, zayıflatmak için, öyle değil mi? Türkiye üzerine zaten çok büyük oyunlar oynandığı aşikar. Şimdi bazı Müslüman kardeşlerimiz bu durumu görmeyip, yani büyük resme bakmayıp küçük ayrıntılarda boğuluyorlar. Sen şunu yaptın, ben bunu yaptım. Hatalar da olabilir. Bakın hatalar yok demiyoruz.
Evet,
hatalar
evet,
olabilir. Evet. Ama Mahmut Bey yine de ne olursa olsun Müslümanlara düşen uzlaştırmacı olmak, yatıştırıcı olmak, itidale teşvik etmek, aklı selimle hareketi teşvik etmek değil midir? Ne yapmak gerekir?
Şimdi felsefede bir şey var bilirsiniz. Diyor ki bir ormana bakarken siz bir ağaca gözünüzü teksif etmeyiniz. Bir ağaca gözünüzü teksif ederseniz, toplarsanız bir ağacın üstünde göz bakışını, siz ormanı görmezsiniz.
Evet.
Şimdi şu iktidarın bir cemaat olarak düşünün, yani bir cemiyet olarak düşünün, yani iyileri var, kötüleri var.
Her ortamda, her grupta olur bunlar.
Doğrusu
değil mi?
Var,
evet,
hatası
her
var.
Kurumda olur, evet.
Hatası var, her yerde olur bu.
Tabii.
Yani
genelleme yapmak hata olur.
Asr-ı saadetten ben size Peygamber Efendimiz'in zamanında hata yapanları da sayabilirim.
Doğru,
size.
Tabii.
Hülafayı Raşid'in zamanında da sayarım. Yani.
Tabii.
Ki Peygamber Efendimiz demiş ki her biri bir yıldızdır demiştir. Yani.
Evet.
Aşere-i mübeşere, yani cennetle müjdelenen, evet, insanların da bazı şeylerini söyleyebilirim size yani.
Evet.
Geliyorum bugüne. Şimdi bugün 2002'de parti iktidara gelmiş. Bunu teraziye koyacaksın. Şimdi siz Fatih Sultan Mehmet Han'ı teraziye korken Hazreti Ömer'le teraziye koymazsınız. Koyarsanız yanlış edersiniz.
Evet.
Siz Sultan Fatih'i kendi çağdaşı krallarına, padişahlarına teraziye koymalısınız.
Doğru.
Siz bugünkü AK Parti iktidarını da teraziye korken bir önceki iktidarla, çağdaş iktidarlarla koyacaksın. Yani bugünkü şeylerle koyacaksın.
Tabii.
Biz 2002 tarihinden önce neler yaşadığımızı biliyoruz. Bir gecede neler kaybettiğimizi biliyoruz.
Evet.
Ben mecliste Anayasa Komisyonu üyeliği yaptım. Adalet Komisyonu üyeliği yaptım. Yolsuzluklar dosyasını nokta nokta virgül okudum.
Evet.
Virgül nokta okudum. Neler olduğunu biliyorum ben. İnsan hakları var mıydı?
Yoktu.
Gözetim altına, evet, alınan kişi 3 ay gözetim altında tutulabilir. Jandarmanın veya emniyetin talebi üzerine bu 6 ay olabilir. 1 sene ifadesi alınmayan insanlar ben bilirim.
Ben bizzat yaşadım arkadaşlarla beraber.
Ben devlet güvenlik mahkemelerinden nice, evet, davalara girdim çıktım.
Tabii.
İnsan hakları diye bir şey yok.
Tabii. Gözaltında biz de çok şey yaşadık biliyorsunuz.
Ya temiz süresini bilirim. Tabii. O gözetim soruşturmaların neler olduğunu ben yakinen yaşamış birisiyim ben. Tabii. Şimdi biz geldik dedik ki, ben Adalet Komisyonu üyesiyken dedi ki arkadaşlar, bizim adalet sistemimiz Medeni Kanunu İsviçre'den almışız. Ceza Kanunu İtalya'dan almışız. İdare hukukunu Fransa'dan almışız. Almanya'dan ticaret hukukunu almışız. Anayasayı Fransa'dan almışız. Bir Esperanto adalet sistemi kurmuşuz.
Evet.
Biz bu millete uygun bir adalet sistemi yapalım. Beş sene, ikinci dönemimde de bir sene, takriben 6 sene ben Adalet Komisyonu'nda çalıştım. Az buçuk bu halkın değerlerine, efendim taleplerine uygun bir sistem oluşturmaya çalıştık.
Evet.
Bu dönemde. Yani eskiden işte bilhassa Güneydoğu'da ben şahit olduk bunlara, efendime söyleyeyim. Vatandaş kızı, kardeşi, bacısı, anasıyla bir yere giderken polis veya jandarma durur. İnin aşağı, eller yukarı, arabaya dayanın.
Evet.
Arabaya dayanın. Böyle günlerden gelindi. E şimdi diyorlar ki efendime söyleyeyim, siz şu hatalar yaptınız. Ya tabii ki biz insanız, hata da yapabiliriz.
Tabii ki.
Ama hatalarımızı teraziye koyunuz.
Doğru.
Sevaplarımızı da, yaptığımız güzel şeyleri de teraziye koyunuz. Ben eminim ki güzel şeyler ağır basar. Şimdi bu hatalar karşısında Türkiye'de ben biliyorum İslami faaliyet gösteren, sosyal faaliyet gösteren, hatta sol faaliyet gösteren bütün dernekler, cemiyetler bu iktidar zamanında rahat çalışma fırsatı buldular. Solcu solculuğunu yapsın, İslamcı İslamcılığını yapsın, zeminini, zamanını bu dönemde buldular.
Evet.
Yeter ki devletin bekasına zararları olmasın.
Tabii ki.
Şimdi son işler, ben bu terazi içinde baktığım zaman devletin bekasına zarar verir duruma geliyor. Yani şimdi Türkiye, işte yetkililer çıkıyor diyor ki 104 milyar dolar zararımız oldu.
Tabii.
Birisi çıkıyor diyor ki efendim Halk Bankası'ndan yetkileri aldılar diyor, bilmem Amerika şu bankasına bağladılar. Ya bu milletin heyecanını yok etmeye kimin hakkı var?
Tabii.
Yani ben mesela şu iktidarın yanlışları, yolsuzluk olmuştur. Cezasını çeksinler.
Gayet tabii.
Cezasını çeksinler. İlan ya, sonuna kadar da gidilsin.
Tabii. Sizler bunu zaten hep ifade ediyorsunuz.
Gitsin.
Fakat genelleme yapılıp herkese mal edip güzel şeyler engellenmesin. Akamete uğratılmasın
yani,
değil mi?
Yani şimdi Gezi olaylarından çıkmış çocuklar Bülent Arınç'la görüşmüşler. Dışarı çıkmışlar. Hemen etrafını gazeteciler, televizyoncular almış. Çocuklara soruyor. Yani nedir? Kanal yapılmasın. Üçüncü havalanı yapılmasın.
Evet.
Şu yapılmasın, bu yapılmasın. Üstünde 5-6 ay geçmiş, gelmişiz bugüne. Bir bakıyoruz ki efendime söyleyeyim, o yapılmasın dediği havaalanının, kanalın, bilmem köprünün müteahhitleri hakkında soruşturma yapılmış. E kardeşim, bu adamlar yanlış yapmışsa niye 2 seneden bu yana bekletiyorsun, evet, seçim zamanına getiriyorsun? Ya Türk halkı 60 ihtilalini görmüş, 72 muhtırasını görmüş, 80 ihtilalini görmüş, 28 Şubat'ı görmüş, tecrübeli yani.
Tabii.
Tecrübeli yani, artık yutmuyor bu bir şeyleri.
Evet.
He. Ne yaptılar? Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine rey vermeyecek kişiler, yani geçen dönemde vermiş de bu sefer vermeyecekler, tekrar AK Parti'nin etrafına kümelendiler.
Çünkü oyun büyük Mahmut Bey.
Oyunu görüyor,
evet,
bu millet.
Evet, evet. Yani kişilerden de çıkıp büyük bakmak gerekiyor. Oyun büyük. Türkiye'nin bekası için dediğiniz gibi, Türkiye'nin çıkarları için, milli menfaatlerimiz için.
Aylin Hanım, bilmiyorum, ben kendi şahsıma, ben yani AK Parti'ymiş, CHP'ymiş, MHP'ymiş. Ben bunları yani önemsemiyorum
fazla.
Tabii,
bakış açısı.
Ben devletin bekasını önemseyen birisiyim.
Çok güzel bu yaklaşımınız, tabii ki.
Devletin bekasını önemsiyorum yani.
Tabii.
Benim çocuklarım, senin çocukların burada yaşayacaklar yani.
Tabii.
Bunlara 1991'de mi, nerede toplanmışlar İngiltere'de, tüccarlar, ekonomistler, siyaset bilimcileri falan ilan ettiler. İlan ettiler, Batı toplumu refah toplumu olmuştur. Sayıyorlar, işte Kanada, Japonya, diğer Avrupa ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri, devletleri eşittir refah toplumu. Refah toplumu olmanın da şartlarını yazmışlar. 10-12 tane maddelik.
Evet.
İşte eğitim hürriyeti, sağlık hürriyeti, seyahat hürriyeti falan sayıyorlar. Bunun için de diyorlar ki fert başına düşen milli gelir 10 bin doların üzerinde olması lazım. 1991 veya 92'de. Şimdi o ülkeler 32 bin dolarların üzerine çıktılar fert başına düşen milli gelirde. Biz de elhamdülillah daha yeni yeni Türkiye efendim harcanımlarını yapacak duruma geldi. Masraflarını karşılamak durumuna geldi. Eskiden de ben ilçe başkanı, ANAP zamanında ilçe başkanlığı yaptım. Doğru. Refah zamanında ilçe başkanlığı yaptım. Hayatım siyasetten geçti. Hani meşhur bir söz vardır. Diyor ki dağda kuşa ve yılana rast geldim. Biri uçarak, biri sürünerek çıkmıştı. Ben siyasette milletvekili oluncaya kadar sürünerek çıkan birisiyim yani ben.
Makbul olan da o zaten herhalde.
Sürünerek çıktım yani. Böyle iki ay AK Parti'ye katılır milletvekili olmadım.
İşte bu ciddi bir siyasi tecrübe oluşturuyor.
Evet.
Çok güzel tabii.
Yani demek istediğim şey şu. Ülke yani ezbere konuşmuyorum ha. Maliye Bakanı'yla birebir oturan birisiyim. Ben ekonomistlerle ben böyle ezbere konuşmam.
Evet.
Mecliste herhangi bir bakanlık bütçesi görüşüldüğü zaman o bakanlığı hazırladığı işte efendim şeyleri okuduğum gibi gelen oradaki teknokratları da ben dinlerim.
Evet.
Sohbet ederim onlar nedir falan. Ya bugün savaş uçağımızı yapıyoruz. İkisini bitirdik.
Evet.
Beşi de bitmek üzere. Tanklarımızı kendimiz yapıyoruz.
Evet.
Helikopterimizi yapıyoruz.
Doğru.
Biz bu duruma geldik. Geçmişte misal anlaşılsın diye söylüyorum. Yetkilinin ağzında aldığım bilgi. 100 liranın yani Türkiye'de toplanan 100 liranın 82 lirası vergi faize gidiyordu. Geriye kaldı 18.
Evet.
Bu 18 ne? Siz personel giderlerini mi karşılayacaksınız? Siz yatırım mı yapacaksınız? Ne yaparsınız? Onun için 2002'den önce biliyoruz ki bir gecesine 2500, bir gecesine efendim 7500 faiz verilen günler yaşandı bu ülkede.
Doğru.
Böyle bir ülkede huzur olur mu?
Tabii.
Böyle bir ülkede efendim hizmet olur mu? Ya iki katrilyon. Yani 2 milyon dolar.
Evet.
2 milyar dolar. Köydes projesinin maliyeti buydu. 2 milyar dolar. Birinci dönem ben milletvekiliyim. İki ilçe bana bağlıydı. İslahiye ve Nur'da. Birinci sene 600 kilometre köy yollarını yaptık. 600 kilometre.
Evet. Çok büyük bir mesafe tabii.
Ha diyorlar ki 3 ağaç için eylem yapıyoruz Gezi'de.
Evet.
Yahu gelin bize tokat vurun. Ama bunu bizi ağaca karşı söylemeyin ya mübarekler ya. Ben İslahiye Nurdağ'ın ovasındaki 7-8 tane tepenin tamamına ağaç diktirdim ya.
Evet.
Gezi eylemi falan yokken yaptım ben bunları.
Evet. Haklısınız. Ben çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Şeref verdiniz programımıza katılarak.
Sağ olun.
Son bir iki cümlenizi alayım. Böyle kardeşlik ve dostlukla ilgili mesajınız olarak ne söylemek istersiniz halkımıza?
Efendim ben İslam aleminin
evet.
Müslümanlığı layıkı ve çiğle temsil etmesini istiyorum ve buna dua ediyorum.
İnşallah.
Dua ediyorum. Şimdi İslam eşittir terörizm deme denklemini, iklemini asla kabul etmiyorum.
Tabii ki.
Asla kabul etmiyorum. Ama biz hatalarımızla Avrupa'yı böyle bir düşünme birlikliğe sevk etmişsek bu hatayı kendimizde bulalım.
Evet.
Bunu düzeltmemiz lazım. Biz tarihi misyonu itibariyle insanlığa saadet verme yolundan geliyoruz.
Doğru.
Ve bu yola da devam etmemiz lazım. Mutluluk, saadet, refah vermek için biz Müslüman olmalıyız.
İnşallah. Çok doğru. Allah bütün bu konuşmamız...
Benim duam budur, evet, Aylin Hanım.
Tabii.
Ve özellikle de şu devletimizin bekasını komşu Hristiyan ülkeler için, komşu Müslüman ülkeler için de önemsiyorum. Kendi doğru. toplumumuz için de önemsiyorum.
Bu söylediğiniz de çok doğru. Sadece kendimiz evet. için değil, aslında bu ülkenin bekası dediğiniz evet, gibi evet, bütün evet. çevre ülkeler için
bu
de çok
doğru. Bu fırsatı da bana verdiğiniz için hepinize teşekkür
Biz
ederim.
Biz teşekkür ederiz. Gerçekten şeref verdiniz. Evet. Sağ olun efendim.
Sağ olun. Çok Allah razı ederim. Olsun. Teşekkür İnşallah. Ederim.
Efendim, bir Birlik Zamanı programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla tekrar karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum. Müzik